Ayrım 4.
Kralımızın görevlendirdiği onurlu bir İspanyol böyle bir şey yapamaz. Anlatılanların tümü yakıştırma, öyle değil mi? Yönetici hemen karşılık vermeyince kardinal kuşkulanmıştı. Neden kararsızsınız? Yönetici kekeledi. Saygıdeğer kardinal hazretleri, abartıyorlar. Gerçekte olay, abartıyorlar mı? Kardinal'in yumuşak sesi birden sertleşmişti. Öyleyse olayın baştan aşağı tümü yalan değil. Liman yöneticisi kardinalin sert bakışları karşısında gözlerini önüne eğmekten başka bir şey yapamadı. Kardinal derhal gidin dedi. Havana başkaptanının buraya gelmesini istiyorum. Bu işin iç yüzünü öğrenmem gerek. Sonra safir taşlı yüzüğünü taşıyan eliyle Don Hiermonio'ya gitmesini işaret etti. Yönetici sersemlemiş dışarı çıktı. Liman yöneticisinin Arabella'dan ayrılmasından 4 saat sonra başkaptan Don Ruiz iki yelkenli bir tekneyle yola çıktı. İp merdivenden yukarı tırmanırken iki uşağı da ellerinde bir hayli ağır bir iki sandık taşıyordu ve peşinden geliyorlardı. Kaptan Blood herhangi bir aldatmacaya karşı önlemlerini almıştı. 20 top ateşi hazır duruma getirilmişti. Ekselansları güverteye çıkınca korsanların tepeden tırnağa kadar silahlı, topların ateşe hazır durumda olduklarını gördüm. Uzun boylu, dar yüzlü, basık burunlu Don Reis pek süslü, pek gösterişli giyinmişti. İnce bıyıklarının altındaki ince dudaklarında küçümseyen bir kıvrımla kendisini karşılayan Kaptan Blood'ı selamladı. Arsız istekleriniz yerine getirildi sayın korsan dedi. İsteğiniz gemi hazır. Altınlar da sandıkların içinde. Şimdi sıra sizde. İşlediğiniz büyük kutsal suça derhal son verin. Kaptan Blood hiç ona karşılık vermeden Kaptan Walker'a döndü. Ekselans altınlarınızın sandıklarda olduğunu söylüyor. Altınlarınızı sayın. 21 tane ise adamlarınızı alıp getirdikleri o güzel gemiye geçin. Hareketinizin güvenliğini ben sağlayacağım. Yelken açıp yola çıkın. Kaptan Walker ona teşekkür etmek istedi. Ama Blood izin vermedi. Ben büyük ve soylu olduğumu biliyorum dedi. Hemen yola çıkın ve İngiltere'ye varınca Peter Blood'ın yaptıklarını överek anlatın. Kaptan Blood, Walker'la işini bitirince başkaptanla liman yöneticisini ambara indirdi. Başkaptan hemen diz çöktü. Başpiskopos da öpmesi için asasını uzattı. Seni kutsuyorum diye mırıldandı. Efendimiz, saygıdeğer başpiskopos hazretleri, bu yasa tanımaz, aşağılık şeytanlar sizin bu kutsal varlığınıza nasıl el uzatabildiler? Kardinal kısık ve tatlı bir sesle sözlerine şöyle başladı. Önemli olan bu değil oğlum. İnsan Tanrı adına her şeye katlanmayı bilmelidir. Asıl önemli olan bu sabah öğrendiğim ve benim rehine olarak tutulmama yol açan olay diye konuşmasını sürdürdü. Duyduklarının tümünü başkaptana aktarıp hesap sordu. Don Ruiz yeniden doğruldu. Tüm kurnazlığı ile konuşmaya başladım. Bunlar artık geride kaldı saygıdeğer kardinal hazretleri. İşlenmiş bir hata olsa bile düzeltildim. Şimdi tüm Havana sizi karşılamak için heyecanla bekliyor. Yüksek izninizle sizi hemen karaya çıkartacağım. Oysa kardinal sözlerinin sonuna gelmişti. Demek hatayı kabul ediyorsunuz ama açıklamaya yanaşmıyorsunuz. Bu soğuk ve sert karşılık karşısında başkaptan başka birisini kurban etmek bahasına anlatmaya başladı. Kısacası saygıdeğer kardinal hazretleri, bu işler benim haberim olmadan liman yöneticisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Onları öğrendiğim zaman artık işlemi iptal etmekten başka yapılacak bir şey kalmamıştı. Doğrusu çok karışık bir iş Don Ruiz. Karaya çıktıktan sonra bu konuyu iyice ele almam gerekiyor. Don Ruiz, siz bilirsiniz saygıdeğer kardinal hazretleri dedi. Gemim sizi karaya götürmek için bekliyor efendimiz. Kaptan Blood söze karıştı. Biraz sabırlı olun dedi. Daha her şey bitmedi. Kardinal hayretle sordu. Ne demek o? Nedir bitmeyen? Yoksa sözünüzden cayıyor musunuz? Ben kesinlikle sözümden dönmem. Ben yöneticiye Kaptan Walker'ın zararlı karşılanınca Kardinal Hazretleri'nin karaya çıkış koşullarını tartışırız demiştim. Şimdi bunu tartışacağız. Don Ruiz sinsice güldü. Söyle bakalım haydut, nedir koşulların? Doğrusu yeni dünyanın başpiskoposu için küçük bir şey isteyemem. Kardinal'e karşılık bize 100.000 düka altını vereceksiniz. Don Ruiz güç tuttu kendisini. Kardinal'in derhal özgür bırakılması istenilen yapılması konusunda gerekli buyrukları verdi. Başkaptan sarayına döner dönmez subaylardan birini çağırttı. Yeni İspanya Başpiskoposu bu akşam Havana'ya çıkarılacaktır dedi. Onun onuruna uygun bir biçimde karşılamak ve tüm Havana'nın bayram etmesi için karaya ayak bastığı an rıhtımdaki topla bir işaret atışı yapacaksınız. Topçunun yerini siz alın ve siz ateşleyin topu. O subayı gönderdikten sonra bir başkasını çağırdı. Şimdi buradan çıkar çıkmaz atınızı atlayıp El Fuerto, Mora ve Puntal kalelerine gideceksiniz. Üç kalenin komutanına da toplarından tümünü limanda demirli bulunan kırmızı renkli İngiliz bayrağı taşıyan kalyonun üzerine çevirmeleri konusunda buyruk verdiğimi bildireceksiniz. Ateş için işaret, kardinalin karaya çıktığını haber veren rıhtımdaki topun tek atışı olacak. Bu top sesini duyar duymaz hep birlikte ateş açıp korsan gemisini batıracaksınız. Don Ruiz gerekli yerlere buyruklarını ulaştırdıktan sonra yanına liman yöneticisini de alarak altınlarla korsan gemisine döndü. Kendine güveni o kadar artmıştı ki kendisini karşılayan Kaptan Blood'a ''Hain haydut'' diye seslenerek söze başladı. ''İşte bu kutsal kişi için istediğin altınlar. Al, al ama bu altınların getireceği uğursuzluk ömür boyu yakanı bırakmayacak.'' Kaptan Blood onu duymamazlıktan geldi. Kardinale döndü. ''Başkaptanın gemisiyle karaya çıkabilirsiniz efendim.'' dedi. ''Şimdi bana izlenmeden, topa tutulmadan limandan çıkabileceğime söz vereceksiniz.'' Başkaptan dişlerinin arasından çıkan ıslık gibi bir sesle ''Söz veriyorum.'' dedi. ''Ama sizinle açık denizde karşılaşacak olursak.'' Güvertede ilerleyen kardinal başkaptanın sözlerini kesti. ''Her şeyden önce benim için karanlıkta kalan bir noktayı aydınlatmanız gerekiyor.'' ''Saygıdeğer Kardinal Hazretleri, karaya çıkalım, tüm sorduklarınıza karşılık vermeye hazırım.'' Don Ruiz böyle diyerek kardinalin inileceği merdivenin başına geçti. Kaptan Blood da şapkasını eline alıp konuğunu uğurlamak için öbür yana yürüdü. Ama kardinal bulunduğu yerden kımıldamadı bile. Bakışlarını liman yöneticisine çevirdi. ''İngiliz denizciden alınıp el konulan mallar ne oldu?'' Don Hiermoni zorlukla, ''Yeniden sattık saygıdeğer Kardinal Hazretleri.'' diyebildim. ''Bunun karşılığında aldığınız paralar ne oldu?'' 12 bin dükü altın başkaptana teslim edildi efendim. Kardinal bu kez başkaptana döndü. ''Peki aldığınız bu altınları kralın adına geçirip hazineye teslim ettiniz mi Don Ruiz?'' ''Henüz etmedim saygıdeğer Kardinal Hazretleri ama henüz etmemiş.'' Kardinal bu konuşmayı daha fazla sürdürmeye gereksiz bulmuştu. Bu olayın üzerinden koca bir ay geçti. Ne yazık ki kuşkularımda haklı çıktım. Kralın görevlilerinden biri demek yasaları kendi çıkarı için kullanıyormuş. Don Ruiz, bu alçakla oyunlarınıza kutsal kiliseyi de karıştırmanız suçunuzu daha da ağırlaştırıyor. Dünya başkaptanın başına yıkılmıştı sanki. Birden görevden alındığını, mallarına el konulduğunu, her şeyini kaybedip ölüm cezasına çarptırıldığını düşündü. Ama umulmadık bir anda kardinal yatıştı. Kendisini yanına çağırdı, bir köşeye çekti. ''Hepimizin içinde şeytanın sesi vardır.'' dedi. ''Bunu bildiğim için senin uğruna elimden geleni yapacağım. Üstelik beni ve adamlarımı kurtardın. Şimdi sen görevdeyken karaya çıkacak olsam seni yargılamam gerekecek. Onun için karaya çıkmayacağım. Belki böyle yapmakla pek yumuşak davranıyorum ama İspanyol onurunu düşünmem gerekir. Kralın güvenini böylesine kötüye kullanmış birini görev başında tutamam. Hemen bugün valilik görevinden ayrılacaksın. İlk gemiyle İspanya'ya hareket edeceksin. Bir daha buralara dönmezsen ben de işlediğin suçu unutacağım. Bundan başka bir şey gelmez elimden. Tanrı seni bağışlasın. Başkaptan tehlikeyi bu kadar ucuz atlattığı için şükrediyordu. Başını bile kaldırmaya göze alamamıştı. ''Sizin dediğiniz gibi olsun saygıdeğer Kardinal Hazretleri.'' dedi. Ve sonmada ne demedi. ''Saygıdeğer efendimiz, karaya çıkmayacak olursanız.'' Kardinal artık onu dinlemek istemiyordu. Kaptan Blood nasılsa parasını aldı. ''Beni San Domingo'ya bırakır. Oradaki işini bitirince bir başka gemiyle Havana'ya gelirim. O zamana kadar siz de gitmiş olursunuz.'' Başkaptan ve adamları gemiden ayrıldıktan sonra Arabella'ya demir aldı. Pupa yelken kalelere çevrildi. Havana körfezinden çıktı. İşaret atışı yapılmadığından Kalelerdeki topların hiçbiri ateşlenmedi. İki hafta kadar sonra Santa Veronica adlı kocaman kalyon topları ile kendi selamlayarak Havana limanına girdi. Başkaptan olmadığından karşıcı çıkan liman yöneticisi kısa boylu, ters yaratılışlı, şişman ama gerçek kardinali düzenbazlıkla suçlamakla yürekliliğini gösterdi. Aynı günlerde Arabella'da St. Croix'te alıp çabucak sırtına geçirdiği papaz giysisini çoktan çıkarmış olan Iberville, korsan olduğu için dünyanın değerli bir din adamını kaybettiğini anlatıp duruyordu. Kaptan Blood ise yetenekli bir aktörün korsanlıkta harcandığı kanısındaydı. Papaz rolüne çıkan öteki denizciler de kaptanın görünüşünü paylaşıyorlardı. 5. Bölüm Kaçaklar. Kaptan Blood, Kayona'daki Fransa Kralı meyhanesinde içiyor, bir yandan da bir yerlinin anlattıklarını dinliyordu. Adam, Maracaibo Körfezi'nin yakınındaki Espada Case adalarında inci çıkarmakta olan İngiliz avcılara İspanyolların nasıl saldırıp kılıçtan geçirdiklerini en küçük ayrıntısına kadar aktarıyordu. Sonunda İspanya bunun hesabını ödemeli dedi. Ardından şiirli bir dille duygularını dile getirdi. Hem de inci karşılığında ödemeli. İnciden, inci avcılığından, İspanyollardan söz edilmesi Kaptan Blood'un aklına yeniden Rio de la Hayka'yı getirdi. Burası Karayipler'deki en zengin inci yatağı olarak bilinirdi. Kral Filip'in hazinesini zenginleştiren inciler hep buradan çıkartılırdı. İspanyolların başlıca zenginlik kaynaklarından biri olan bu yeri basmayı ilk kez düşünmüyordu. Ama hep bunu daha uygun bir zaman bulmak üzere geleceğe ertelemişti. O sırada koşullar hiç uygun değildi. Maine'de güçlü bir filoya komuta eden İspanyolların okyanusal amirleri Marquis Riconet'in ne kadar uyanık olduğunu biliyordu. Üstelik San Domingo dolaylarında Kaptan Blood, Marquis'i o kadar gülünç bir duruma düşürmüştü ki amiral bunun öcünü almadan İspanya'ya dönmemeye karar vermişti. Kaptan Blood'ı ölü ya da diri getirene 50 bin altın vereceğini duyurmuştu. Koşullar uygun olmasa da Kaptan Blood karar vermişti bir kez. Rio de la Hayka'ya başarılı bir baskını sessizce ve ustaca düzenlemek gerekiyordu. Bunun için de kaptanın baskın vereceği yeri kendi gözleriyle inceden inceyi araştırmalı ve görmeliydi. Giysilerini değiştirdi. 4 gemiyle 1000'e yakın korsandan kurulu filosunu Tortuga'da bırakarak bir ticaret gemisiyle Curaçao'ya hareket etti. Buradan bu ada ile Cartagena adasında düzenli seferler yapan Leuven adlı bir Hollanda gemisine bindim. Kendisini İspanyol kökenli tüccar Tormillo olarak tanıttım. Pazartesi günü Rio'da Hayka'ya indi. Leuven, Cuma günü Cartagena'dan dönüp onu alacaktı. Önünde 4 gün vardı. Hollandalının sandalyeye karaya çıktıktan sonra kentin yukarı bölgesinde Escuda de León'da bir handa yer buldu. Rio de la Hayka'ya hayvan derisi almaya geldiğini söyledi. Satıcılar gelip kendisini buldular ve Blood deri almaktan ve vereceği yüksek fiyatlardan o kadar çok söz etti ki tümünde büyük bir saygı yarattı. İşi gereği sağda solda özgürce dolaşıyor, araştırma yapıyor görünerek kendisine gerekli bilgileri topluyordu. Girişimlerinde öylesine başarılı olmuştu ki limanı koruyan kalenin silah ve yerleşim durumunu, özelliklerini, hazine dairesinin nasıl savunulduğunu, toplanan incilerin nerede saklandığını çarşamba akşamına kadar öğrenivermiştim. İnci çıkartılan alana bile gidip görmeyi becermişti. Avcıların gemileri burada 10 toplu kıyı savunma teknelerinin koruyuculuğu altında çalışıyordu. Mark Riconit 150 mil kadar güneybatıdaki Cartagena kentinde karargah kurmuş, hafif yollu gemilerini burada toplamıştım. Kaptan Blood topladığı bilgilerden sevinçli Escuda de León'a döndüğünde Hancık kendisini karşılayıp Don Francisco de Vilmargo adında bir İspanyol soylusunun onu sorduğunu, bir saate kadar yeniden geleceğini haber verdi. Bu adı duyunca Kaptan Blood'ın sırtı ürperdi ama hiç bozuntuya vermedi. Yanlış anımsamıyorsam Don Francisco de la Vilmarga Maracaibo valisi değil mi diye sordu. Hancı ta kendisi efendim dedi. Don Francisco bir yıl öncesine kadar orada valiydi. Valilik ettiği yer Korsan Blood'ın baskınına uğradı ve Don Francisco da gözden düştü. Blood beni neden arıyormuş diye sordum. Bugün iç bölgelerden çok iyi deriler getirmiş Senyor Tormillo. Onları size sunmak istiyormuş. Kaptan rahat bir soluk aldı. Ama yine de pek rahat edememişti. Don Francisco deri tüccarlığına başladı, dedi. Hancı, bir vali kendisine emanet edilen yeri koruyamazsa bu durumlara düşer işte diye karşılık verdi. Yeni İspanya'da kendisini bir görüşte tanıyacak biri varsa o da Hancı'nın anlattığı nedenlerle şimdi iç tüccarlığa döken eski Maracaibo valisiydi. Başına verilecek olan 50 bin altının öc alma duygularını daha da körükleyebilirdi. Artık kendisini almak için Hollandalı kaptanı bekleyemezdi. Her ne olursa olsun bir gemi bulup Rio de la Hayka'ya uzaklaşmalıydı. Kaçtığını belli etmemeliydi. Hancı'ya soylu Don Francisco'nun nerede oturduğunu sordu. Hancı, evi Calle San Blas'tadır dedi. Sağ tarafta. İlk dönemeci sapınca, orada kime sorarsanız Don Francisco'nun evini gösterir. Kaptan daha fazla beklemedi. Hemen gidiyorum diyerek çıktı. Hancı'nın sözlerini unutmamıştı. Ama sağa sapmadı. Doğru sola yöneldi. Limana inen bomboş yolda hızlı hızlı yürümeye başladı. Cıhtımdan 50 metre kadar uzakta ağaçlıklı bir yoldan geçiyordu ki birden ağaçların ardında acı bir inilti, iki çeliğin birbirine çarpmasından çıkan bir şakırtı ve bir kadın çığlığı duyuldu. Bir erkek de öfkeyle bağırıyordu. Köpek İngiliz, geber. Yabancı bir ülkede her soydaş kardeş demekti. Kılıcını çekti, ağaçların arasına daldı. Üç kişinin bir dördüncüsüne saldırdıklarını gördü. Adam sırtını kapalı bir kapıya dayamıştı ve savunma gücü tükenmek üzereydi. Biraz gerisinde siyah dantel giysiler içinde çaresiz bir kadın duvara dayanmış bekliyordu. Blood kılıcını kendisine en yakın saldırganların sırtına saplayarak geldiğini haber verdi. Sonra üzerine gelen ikinci saldırganı karşıladı. Saldırıyı önledi. Bir vuruşta adamın elindeki kılıcı uzaklara uçurdu. Adam kanayan koluna baka baka ters yüz kaçmaya başladı. Üçüncü İspanyol ise durumun değiştiğini görünce Blood'ın kendi üzerine gelmesine bile fırsat bırakmadan kaçtı. Hayatını kurtardığı adam soluk soluğa Blood'ın göğsüne dayandı. Adam alçak katiller diye söylendi. Bir dakika daha geç kalsaydınız işim bitecekti. Bu sırada kadın korkuyla bağırdı. Vamos, Jortigo, vamos. Sonra akıcı bir İngilizce ile seslendi. Çabuk ol sevgilim, hemen sandala gidelim. Blood sandal sözünü duyunca yardıma koşmasının karşılıksız kalmayacağını düşündü. Şu anda kendisine en çok bir sandal gerekiyordu. Adamın omzunu yokladı. Elinin ıslandığını gördü. Başka yarası yoktu. Yaralının dayanması için omuzladı. Elini beline doladı. Kıza önden yürümesini söyledi. Bir süre yürüdükten sonra limana ulaştılar. Çevreden durup bakanları aldırmadan uzun bir sandalı başına geldiler. Sandaldan iki yerli doğrulup kalktı. Biri bir atılışta rıhtıma sıçradı. Alacakaranlıkta Kaptan Blood'ın taşıdığı adama baktı. Cuetal el patron diye sordu. Yaralandı. Yardım et. Sandalı alalım. Çabuk ol, çabuk. Blood yerlilerle birlikte baygın adamı sandalı alırken kız kuşkuyla çevreyi kolluyordu. Blood en sonunda sandalda ayakta duran elini kıza uzattı. Atlayın sayın bayan dedi ve ekledi. Ben de sizinle geliyorum. Kadın, sandal geri dönmeyecek dedi. Vakit kaybedemeyiz. Aldırmayın, böylesi daha iyi. Atlayın çabuk. Daha fazla beklemeden kızı çekerek sandalı aldı. Adamlara döndü. Hemen küreklere asılmalarını buyurdu. Sandal hızla rıhtımdan uzaklaşırken kız yaralının yanına oturdu. Öteki yanına da Blood diz çöktü. Parmaklarıyla yarayı yokladı. Kaygılanmayın dedi kıza. Önemli bir yara değil. Kan kaybından bayılmış olmalı. İyileşecek. Genç kız Granis Dios diyerek rahat bir soluk alıp şükretti. Sandal yarım mil kadar ötede feneri görünen gemiye doğru hızla yol alırken İngiliz ayıldı. Çevresine bakındı. Kalkmak için davrandı. Blood kendisini durdurdu. Sakin olun dedi. Sizi gemiye götürüyoruz. Gemiye mi? Siz kimsiniz? Hayatını kurtaran adam diye seslendi kız. Isabella, sen de mi buradasın? Dedi. Sonra acı duyduğunu gösteren bir sesle, vay canına, fena yaralanmışım diye söylendi. Önemli değil dedi Blood. Gemiye varınca yaranızı sararız. Bir şeyiniz kalmaz. Hekim gibi konuşuyorsunuz. Hekimim ya. Hayatımı kurtaran silahşör aynı zamanda bir cerrah. Bu gece Tanrı beni kolluyor sevgilim. Haklısın diyen genç kız adama biraz daha sokuldu. Bir süre sonra iki direkli bir geminin gölgesine sığınmışlardı. İp merdiveni ilk tırmanan genç kız oldu. Kendilerini yukarıda iri yarı biri karşıladı. Heyecanla başlarından geçenleri anlatırken Kaptan Blood'ın da sorularını cevaplamış oldular. İngiliz'in adı George Fairfax. Büyük bir İspanyol ailesinden olan kızın adı da Isabella'ydı. Delikanlıya saldıranlar ise kızın erkek kardeşiyle arkadaşlarıydı. Çatışmadan yara almadan kurtulan kızın kardeşiydi. Isabella'nın George'la kaçmasını önlemeye çalışıyorlardı. Fairfax kısaca olayı anlattı. Sonra buyruklarını duyurdu. Tim, hemen yola çıkalım. Demir almayı düşünme. Kes gitsin haladı. Buradan uzaklaşalım. Biraz daha gecikecek olursak liman yöneticisiyle adamları tepemize binecekler. Bu sırada genç kadın sevgilisinin kolunu çekti. Babayı unuttun George dedi. Nereye gittiğimizi bilmiyor. Blood, nereye gittiğimiz umurumda bile değil dedi. Rio de la Hayka'dan uzaklaşmak yeter bana. Adam güldü. Yoksa siz de mi kaçıyorsunuz diye sordu. Sonra Tim'e dönüp yeniden seslendi. Tim, adamların biraz daha çabuk olamazlar mı? Gemi denize açılırken Blood da işe girişmişti. Fairfax'ın biraz canını yaktı. Ama az sonra işini bitirip yarasını sardı. Yastıkları düzeltip uslu durursanız bir haftada sapasağlam kalkarsınız dedi. Bu sırada genç kız eğildi. Blood'ın ellerini tuttu. Bütün ömrüm boyunca bu soylu elleri unutmayacağım dedi. Fairfax, size gerçekten çok şey borçluyum dedi. Hele bir de o kaçan adamı temizleseydiniz daha çok borçlu duyacaktım kendimi. Bu dünya onsuz da olabilirdi. Genç kız karşı çıktı. Kardeşimin kanı dökülseydi ben de yaşayamazdım. Fairfax, sevgili kardeşin bizi öldürtmek isterken kılım bile kıpırdamadı ama dedi. Beni korumak için yaptı bunu diye karşılık verdi Isabella. Seni öldürseydi onu da bağışlamazdım. Bu arada Tim gelip şimdiden ve Hayka'dan 12 mil kadar uzaklaştıklarını duyurdu. Kaptan Blood'ın yatacağı yerde hazırlanmıştı. Fairfax gözleri yarı kapalı sordu. Sevgilim, mücevherlerin güven altında değil mi? Kızın bir an için kaşları çatıldı. Ardından elini göğsüne bastırdı. Mücevherler diye inledi. Fairfax kıza baktı. Solgun renkli gözleri iri iri açıldı. Mücevherlere bir şey mi oldu diye sert sert sordu. Kızın suratı asılmıştı. Ağabeyim üzerimize saldırdığı zaman düşürmüş olmalıyım keseyi. Fairfax'ın gözlerinde öfke yanmaya başlamıştı. Keseyi düşürdün ha dedi. Tanrı cezanı versin. İnanılacak şey değil. Düşüremezsin. Adamın öfkesi kızı pek şaşırtmıştı. Olanları düşünsene dedi. Korkmuştum. Hayatın tehlikedeydi. Böyle bir anda mücevherleri nasıl düşünebilirdim? Keseyi düşürmüşüm. Mücevherlerine önemi var. Sen sağsın, sağlıklısın. Üstelik sen ve ben birlikteyiz. Elini adamın boynuna doğru götürmek istedi. Ama Fairfax bu eli öfkeden kudurmuşçasına itti. Önemli değilmiş diye gürledi. 30 bin dükü altını sokağa atıyorsun ve ne önemi var diyorsun. Bu önemli değilse nedir önemli olan? Söylesene. Blood yaralıyı yastıklara doğru itti. Biraz sakin olur musunuz dedi. Mücevherler düşmüşse bu beni ilgilendirir. Hele böylesine önemsediğim bir gecede kaybolmalarına hiç ama hiç aldırmıyorum. Sence mücevherler benden daha mı değerli? Bu açıkça meydan okuma adamın aklının başına gelmesine yetişmişti. Hemen tutumunu değiştirdi. Gülmeye çalıştı. Çok çabuk öfkelenirim ben. Bilirsin. Yaratılışım böyle. Doğrusunu söylemek gerekirse 30 bin dükü altının kaybı herkesi öfkelendirir. Bağışla beni Isabella. Sinirlerim çok bozuk. Gelecekte o mücevherlerin daha iyilerini alırım sana. Ben mücevher istemiyorum George. Beni sevmeni istiyorum. Seni sevdiğimden kuşkun olmasın Isabella. Sonra Tim'e dönerek konuğumuza yatacağı yeri gösterin Tim dedi. Kaptan Tim Blood'ın geçmesi için kapıyı açarken rüzgar böyle sürerse pazar akşamı ya da pazartesi sabahı Port Royal'e varırız dedi. Blood, Port Royal mi dedi. Oraya çıkmaya hiç niyetim yok. Fairfax yüzüne baktı. Orası bir İngiliz sömürgesi. Korkulacak bir şey yok diye mırıldandı. Alaycı bir biçimde gülümsedi. Blood adama kızmaya başlamıştı. Olsun dedi. Biraz beni de düşünürseniz sanırım. Elbette canım. Siz de bizim gibi kaçaksınız. Siz nereye gitmek istiyorsunuz? Blood bu soruyu istemeyerek cevapladı. Port Royal'den sonra Windward geçidini aşıp beni Hispaniola'nın kuzeybatı kıyılarında hatta Tortuga'ya bırakabilirsiniz. Adamın gözlerinde sinsi ve kuşkucu bir ışığın yanıp söndüğünü gören Blood, Tortuga adını söyleyeceğine hemen pişman oldu. Ama iş işten geçmişti. Fairfax, Tortuga ha dedi, güldü ve ekledi. Önce Port Royal'e uğrarız. Ondan sonra da sizi dilediğiniz yere götürürüz. Böylece size olan gönül borcumuzu ödemiş oluruz. Yeniden güldü. Blood her ikisine de iyi geceler dileyerek çıktı. 3 saat yol aldılar. Fairfax bir ara dalar gibi olduysa da gözlerini açtı, uzunca bir süre düşündü ve Isabella'ya dönüp Tim'in yanına çağırmasını söyledi. Tim gelince kaç saattir yolda olduklarını ve nerede bulunduklarını sordu. 8 saatlik yoldayız ve La Harca ile aramızda rahat 40 mil var diye karşılık verdi Kaptan Tim. Cartagena'dan ne kadar uzaklıktayız? 100 mil kadar. Ne kadar zamanda varırız oraya? Bu sorular kaptanı şaşkına çevirmişti. Rüzgar böyle eserse 24 saat dedi. Öyleyse rotayı hemen oraya çevirin diye buyurdu. Kaptanla Dona Isabella şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Onların bakışlarını gülerek izleyen Fairfax, İrlandalı, cerrah ve Tortuga'ya gitmek isteyen bir adam dedi. Viconet Cartagena'da. Kaptan Blood'ın ölüsünü ya da dirisini getirene 50 bin altın vereceğine söz vermiş. Kaptan Fairfax'ın yüksek ateş yüzünden sayıkladığını sanıyordu. Haklısınız dedi. 50 bin altın verecekmiş. Fairfax kızdı. Alay mı ediyorsun benimle diye sordu. Saçmaladığımı mı sanıyorsun? Tim, iyi ama Kaptan Blood'ı nereden bulacağız diye sordu. Şu anda içeride yatan atam Kaptan Blood'ın ta kendisi dedi. Neden Port Royal'e çıkmak istemedi sanıyorsun? Çünkü oranın valisi Albay Bishop. Oraya ayak basar basmaz yakalanacağını biliyor. İçerideki adamın Kaptan Blood olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Fairfax, hiç yanılmıyorum dedi. Onu tanıdım. Üstelik Tim, alacağım 50 bin altının 5 bini senin olacak. Şimdi fırla. Adamı uykuda bastırırsanız daha iyi olur. Tim olaylardan şaşırmış, dışarı çıkmak için davrandı. Isabella hemen önüne geçti. Durun, ne yapmak istiyorsunuz? Fairfax, sen böyle işlerle kafanı yorma sevgilim dedi. Kapıda duran Tim'e gitmesini işaret etti. Kız, hayatını kurtaran adamı bunu yapamazsın George dedi. Fairfax alçaklığını örtebilmek için ben görevimi yapıyorum yavrum dedi. Korsan Blood kanlı bir katil. Soyguncunun teki. Onun ortadan kaldırılması gerekir. Sen hayatını kurtarmak için bu gemiye geldin. Yalan bu diye bağırdı Fairfax. Maine'den ve adaletin pençesinden kurtulmak için gemime bindi. Neyse yanıldığını yarın öğrenir. Genç kız bunu neden yapıyorsun diye sordu. Adam çirkin çirkin güldü. Bu kanlı korsanı adalete teslim etmek her onurlu kişinin görevidir dedi. Kızın kara gözlerinde öfke kıvılcımları vardı. Hayatını kurtaran adamı satmak sence onurlu bir davranış mı? Adam öfkeyle kıza baktı. Akılsızlık edip mücevherliğini düşürmeseydin bunu yapmak zorunda kalmazdın dedi. Tim'in adamların parasını nasıl öderim yoksa? Jamaika'da nasıl dükkan açarım ha? Kız acıyla kıvrandı. Demek mücevherler saydığın işlere yarayacak dedi. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Son bir umutla adama sarılmak istedi. Jorgito. Fairfax öfkeyle kızı öyle bir itti ki Isabella sırt üstü yere yuvarlandı. Yeter artık söylenme dedi. Bilmediğin aklın ermediği işlere de karışma. Kız ne yapacağını bilemiyordu. Adam yeniden gürledi. Kalk ve yatağına yat. Kızın kıpırdanmadığını görünce sana kalk dedim diye bağırdı. Kız şaşkın, bitkin, acınacak bir durumda yan kameraya geçti. İçeride hıçkıra hıçkıra ağladığı duyuluyordu. Kaptan Blood hiç de Fairfax'ın sandığı gibi uyumuyordu. Ceketini, ayakkabılarını çıkarmış, uzandığı hamakta Isabella'yı bu kötü adamın pençelerinden nasıl kurtaracağını tasarlıyordu. Birden geminin yön değiştirdiğini sezdi. Acaba rüzgar böylesine birden yön değiştirebilir miydi? Hamaktan indi. Ceketini, ayakkabılarını giyip kaptan köprüsüne doğru yürüdü. Açık gökyüzüne ve kutup yıldızına bakınca kafasındaki sorunun cevabını buldu. Kaptan Tim onun ayakta ve uyanık olduğunu görünce afalladı. Ama bozuntuya da vermedi. Ne güzel bir gece değil mi efendim diye seslendi. Blood onu denemek için sordu. Rüzgar yön mü değiştirdi? Ya birdenbire oldu. Güneyden esmeye başladı. Potro ile varmamız gecikecek. Belli olmaz. Belki rüzgar yeniden yön değiştirir. Böyle konuşarak yürümeye başladılar. Ve küpeşteye dayanarak karanlık suları, gemiye çarpıp dağılan beyaz köpüklü dalgaları seyrede aldılar. Blood, denizcilik böyledir işte dedi. Rüzgarın gönlüne göre davranmak zorunda kalırsın. Mesleğini seviyor musun Tim? Seviyorum ya. Peki hepimizi bekleyen sondan, ölümden korkar mısın? Tim, ne demek istiyorsunuz diye sordu. Şunu demek istiyorum ki sen şu anda ölümle burun burunasın. Blood'ın yavaşça ceketinin altından çıkardığı elinde namlusu Tim'e çevrilmiş bir tabanca vardı. Parmağım tetikte Tim dedi. Amacım sana kötülük etmek değil. Ama Maine'e neden döndüğümüzü öğrenmek istiyorum. Tim korku içindeydi. Sırtını buz gibi bir ter kaplamıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Blood konuşmasını sürdürdü. Bana bir daha yalan söylememeye çalış. Böyle duru, açık bir gecede benim kuzeyi, güneyi ayırt edemeyeceğimi mi sandın? Ben kimim biliyor musun? Tim kekeledi. Biliyorum kaptan ama... Blood yeter dedi. Bana başka bir şey söylemen gereksiz. Rotanızı Kartenega'ya çevirdiğinizi hemen anladım. Taşıdığınız mal için Mark Riconet gerçekten iyi bir alıcıdır. 50.000 altın kazanmayı sen mi düşündün? Tim sadece Fairfax'ın buyruğunu yerine getirdiğini söyledi. Peki hayatını kurtaran adamı sattığında Fairfax sana ne kadar verecekti? Tim korka korka 5.000 altın dedi. O kadarcık mı dedi Blood. Peki böyle bir işe kalkışsaydın arkadaşlarımın seni hangi delikte olursa olsun bulup çıkaracaklarını düşünmedin mi? İyi dinle beni. Buyruklarımı yerine getirirsen Tortuga'ya varınca sana 5.000 altın vereceğim ve buradan özgürce dönmeni sağlayacağım. Blood sözü sana. Tim bir an bile düşünmedi. Tanrı tanığım olsun ki demeye kalktı ama Blood sözünü yarıda kesti. Soluğunu boşuna tüketme. Tabancamın namlusu hep üzerine dönük olacak. Şimdi Maine'e doğru yolculuğumuzu sürdüreceğiz ama biraz daha batıya kayacağız. Kartenega'ya yerine Lahayka'ya gideceğiz. Sabaha karşı Lahayka'da olmalıyız dedi. Sonra gecenin karanlığında birlikte kaptan köşküne çıktılar. O Haziran gecesi Tim, kaptan Blood'ın yanından hiç ayrılmadı. Onun verdiği buyrukları sektirmeden yerine getirdi. Gün aydınlanırken Tim aklını kurcalayan soruyu sordu. Neden Lahayka'ya döndüğümüzü bir türlü anlayamadım dedi. Ben adadan kaçtığımızı sanıyordum. Ne diye biz ayrılırken gemide kalmak istediniz? Madem geri döneceksiniz, neden kaçtınız? Blood için için güldü. Evet dedi. Bunu senin öğrenmen gerek. Gelecekte belki Fairfax'a anlatman gerekebilir. Kendisinin yaptıklarımı anlayacağını sanmıyorum. Fairfax'ı teslim mi edeceksiniz? Ben bir korsanım ama Tim, şövalye ruhu taşıyorum. Alçaklarla uğraşmayı sevmem. Kinci de sayılmam. Fairfax umurumda bile değil. Beni İspanyol kız ilgilendiriyor. Lahayka'ya onun için dönüyorum. Ailesine geri vereceğim. Biraz daha olgunlaşınca kendisini nasıl bir cehennem acısından kurtardığımı anlayacaktır. Tim'in aklında sadece alacağı 5.000 altın vardı. Ama yine de Kaptan Blood'ın yapmak istediklerindeki soyluluğu az da olsa kavrayabiliyordu. Leo de Lahayka limanının ağzına vardıkları zaman güneş gökyüzünde iyice yükselmişti. Rıhtıma yanaşıp babalardan birine halat attıklarında gemiyi bağladılar. Bu iş bitince Blood, Tim'e adamlarına ambara inmelerini ve alınacak yeni yük için içerisini temizlemelerini buyurmasını söyledi. Adamlar buna şaştılar ama buyruğa da uydular. Son adam da ambaraya girince Blood Tim'e dönüp "Haydi, şimdi de onların yanına." dedi. Tim önce karşı koymak istedi ama sonunda o da aşağı indi. Blood ambarın tahta kapısını iyice kapadı. Koca bir kütükle de içeriden açılmasını olanaksız bir duruma getirdi. Bu sırada duydukları gürültüden Fairfax ve Dona Isabella da uyanmıştı. Fairfax uyku sersemliğini üzerinden atınca bir limana yanaştıklarını anladı. Acaba hangi limana gelmişlerdi? Aynı anda yan kameradan yükselen Dona Isabella ile kamerotun sesi duyuldu. Bay Fairfax, bana çok kızar. Kameradan çıkamazsınız sayın bayan. Dona Isabella, Rio de la Harca'ya geldiklerini anlamış ve çok heyecanlanmıştı. Ama inatçı yerli kendisini dışarı bırakmıyordu. Saçlarındaki incileri çıkarıp uzattı. Al, bunlar senin olsun. Bırak çıkayım. Olmaz, bırakamam sizi. Patronun buyruğu bu. Isabella umutsuz sağa sola baktı ve birden dolabın üzerinde duran tabancaları gördü. Bir atılışta ikisini birden kaptı, adama yöneltti. Çekil yolumdan dedi. Zenci korkuyla çekildi. Genç kız hızla güverteye fırladı. O sırada tam söz verdiği saatte Kaptan Blood'ı Şuraço'ya geri götürecek Felement teknesi limana girdi. Bunu gören Blood rahat bir soluk aldı. Teknenin sandalını denize indirdi. İp merdiveni yanına sarkıttı. Kızı almak için kapıyı açacağı sırada kanat ardına kadar açıldı ve Isabella elindeki tabancalarla dışarı çıktı. Silahları kaptana yöneltip bağırdı. Çekilin yolumdan, çekilin. Blood o güne kadar birçok silahla karşı karşıya kalmıştı. Ama bir kadının titreyen elindeki tabancalar karşısında nasıl korkuya kapıldığını daha sonraları anlatıp durmuştur hep. Isabella, Tim nerede diye sordu. Hemen karaya çıkmam gerek. Blood rahat bir soluk aldı. Demek aklınız başınıza geldi dedi. Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyorum ya, dedi genç kız. Sonra durumu kavrar gibi oldu. Ama siz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Doğru, dedi Kaptan Blood. O tabancalar bana çevrilirken büyük bir tehlike içindeyim gerçekten. Bir kaza olmadan indirin şunları. Kız tabancaları indirince konuşmasını sürdürdü. Kendiniz gitmek istemekle beni bir sürü dertten kurtardınız. Beni siz mi geri getirdiniz Kaptan Blood? Demek siz de biliyorsunuz, dedi Blood. Beni satmak istediğini de biliyor muydunuz peki? Gözümü açan bu olay oldu. Onu daha iyi tanımış oldum. De La Harca'ya döndüğüm için Tanrı'ya şükrediyorum. Yalnız, dedi Blood. Karaya çıktıktan sonra ben buradan uzaklaşıncaya kadar dilinizi tutacağınıza söz verin. Kızın bakışlarında bir burukluk okundu. Size ihanet edebileceğimi nasıl düşünürsünüz, dedi. Blood kızı yatıştırdı. Ambara kapatılanların öfkeli bağırışmaları arasında kızı sandala indirdi. Henüz aşağı varmışlardı ki merdivenin başında kamarotun yardımıyla yatağından kalkmış olan Fairfax'ı gördüler. Blood kürekleri asılırken kıza sordu. Onu yakalatacak mısınız? Yo, bunu yapamam, dedi genç kız. Bütün bunları neden yaptınız kaptan, diye sordu. Kötü bir insan olduğunu anladım ve Fairfax'ın size yaraşır bir koca olamayacağını düşünerek sizi ailenize getirdim. Hem unutuyorsunuz, ben Kaptan Blood'ım. Isabella'yı karaya çıkardıktan sonra seni burada bırakırsam bana gücenmezsin değil mi, diye sordu. Hemen gidin, dedi genç kız. Kaptan tam uzaklaşacağı sırada ekledi. Dün gece Tanrı o adamı kurtarmanız için sizi gönderdi diye düşünmüştüm. Ama bugün beni kurtarmanız için gönderdiğine inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Blood oyalanmadan Felement gemisine doğru kürek çekmeye başladı. Onlar demir alırken Fairfax'ın gemisi telaşla yanlarından geçip denize açıldı. Kaptan Blood bir gün Fairfax'tan hesap soracağı inancı içinde gözlerini engin maviliklere çevirdi, daldı gitti. Kitabın sonu.